أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerim, Sahibül Vefa Hacı Musa Efendi Kutsesi Ruh Hazretlerinin hayatına dair güzellikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde onun içinde yaşayıp büyüdüğü sosyal hayatı paylaşmak istiyorum. Geçen sohbetimizde o mübarek insanın yaşadığı dönemi, mekanları işlemiş ve insanın yaşadığı dönemden ve yaşadığı mekanlardan nasıl etkilendiği üzerinde kısaca durmuştuk. Bugün de beraber olduğu şahısların, mahallenin, sokağın, insan üzerindeki tesirleri üzerinde duracağız. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi insan muhitinin çocuğudur denilmiştir. Muhit şahsiyetimiz üzerinde son derece belirleyici bir etkiye sahiptir. Musa Efendi rahmetullahi aleyh cemiyet hayatımızdaki bozulmaları, dönüşümleri izler ve zaman zaman üzüntülerini paylaşırlardı. Hatta bu konuyla ilgili cemiyet hayatımızda 60 yıllık edep farkı diyerek bir de yazı kalemi almışlardı ki biz bu yazı çerçevesinde Musa Efendi'nin çocukluğunun, gençliğinin geçtiği dönem itibariyle nasıl bir sosyal çevre içerisinde gelişip büyüdüğünü fark etmiş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz ve bu yazı Musa Efendi rahmetullahi aleyhin kaleme aldığı bu yazı aynı zamanda bizlere belki toplum hayatımız itibariyle çok güzel irşatları kendi bünyesinde barındırıyor, güzellikleri barındırıyor. Umarım hep beraber istifade etmiş oluruz. İnşallah Rabbimiz nasip ederse bu yazıyı huzurla okuyalım ve istifade etmeye çalışalım diye düşünüyorum. Musa Efendi yazısında şöyle başlıyor. Takriben 7-8 yaşlarındaydım. Çocukluğumun Erenköy'ünde geçmesi bakımından o zamanın bilhassa Erenköy'ündeki halkın birbirlerine karşı samimiyet, muhabbet ve nezaketlerini düşündüğümde günümüzle mukayese eder de çok üzülür ve müteessir olurum. Muhterem dinleyenlerim, Erenköy İstanbul'da mutena bir semttir. Hele hele Musa Efendi rahmetullahi aleyhin yaşadığı dönemde bahçeli evler, daha çok köşkler ve alimlerin, ehli irfanın ve idareci kesimin oturduğu bir seçkin bir muhitti. Geçen sohbetimizde de ifade ettiğimiz gibi babası Ahmet Hamdi Efendi İstanbul'a göç ettiklerinde başlangıçta İstanbul'un Avrupa yakasındaki Laleli semtine yerleşmiş olmalarına rağmen o bölgenin sosyal olarak çocukları üzerinde menfi tesirleri olur endişesiyle evini Erenköy'e taşımıştı. İşte bu Erenköy Hazret'in hayal dünyasında, hatıra dünyasında işte çok büyük bir yer etmiş ki mübarek diyor ki o zamanın halkının birbirlerine karşı samimiyet, muhabbet ve nezaketlerini düşündüğümde günümüzle mukayese eder de çok üzülür ve müteessir olurum. Samimi bir aile fertleri gibi herkes birbirini candan ciddi olarak severdi. Birinin neşesi hepsinin neşesi, birinin kederi hepsinin kederi olurdu. Düğünlere, derneklere herkes iştirak eder, gönül hoşluğuyla hoş, güzel günler geçirilirdi. Hastalar ziyaret edilir, tatlı söz, güler yüzlerle kederi izale edilirdi. Gariplere, yoksullara, darda kalmışlara, gönül hoşluğuyla Allah rızası için herkes elinden geldiği kadar yardımda bulunurdu. Zenginlerin kesesi fakirler hesabına daima açıktı. Doktorlar bir baba şefkatiyle hastaları muayene ederler, çok zaman fakirlerden para almazlar, icap ederse ilaç parasını ceplerinden öderlerdi. Yangın olduğunda o zamanın tulumbacıları ve külhanbeyleri bile harekete geçer, yıldırım hızıyla uzak semtlerden gelirler, söndürme hususunda yardımcı olurlardı. Bu fedakar insanların hatırlarına mal çalmak, kötülük etmek gibi en ufak bir şey gelmezdi. Bu gibi yardım ve hizmetler farz-ı ayn telakki edilirdi. Aynı semtte bir cenaze vukuunda bütün mahallelinin iştirak ettiği görülürdü. En yakın ahbapları gibi üzülürler, cenaze evini teselli ederler ve o kederdide eve günlerce yemek taşırlardı. Herkes birbirine karşı saygılıydı. Nezaket, nezaket, edep, gene edep sezilirdi. Şimdiki gibi bilgisiz okuryazarlar yerine ümmi, bilgili, görgülü, hatırşinas insanlar çoktu. Yaşlıyla genç, zenginle fakir kardeş sayılırdı. Muhterem dinleyenlerim, gerçekten Musa Efendi rahmetullahi aleyhin şu tespiti ne kadar doğru. Şimdiki gibi bilgisiz okur yazarlar yerine ümmi, bilgili, görgülü, hatırşinas insanlar çoktu. Efendim, esasen ilim insanı inceltmeli, ilim insana edep öğretmeli, ilim insana haddini bildirmeli. Fakat maalesef bugünkü eğitim sisteminin neticesinde ortaya çıkan insan tipine baktığımız zaman edep, nezaket, saygı, hürmet, hatırşinaslık, fedakarlık gibi çok güzel vasıflardan çoğu zaman uzak olabiliyorlar. Elbette her okur yazar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Ancak genelde baktığımızda bugün sanki dağınıklık bir moda olmuş. Edepsizlik özgüven adına bir karakter ve kişiliğe dönüşmüş. Kibir, insanın kendi şahsiyetini koruması adına adeta bir vakar gibi algılanır olmuş. Tevazu küçük görülüyor. Haya, utanılacak bir şeymiş gibi hissedilmeye başlanıyor. Bunlar maalesef toplumdaki değer yargılarının ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Eski ümmi, okuma yazma bilmeyen fakat irfanı olan ehli edep müminlerin bugünkü belki birçok diploma sahibi kimselere vereceği esasen çok büyük dersler var. Çok büyük manevi değerler var. Evet, Musa Efendi rahmetullahi aleyh devam ediyor. Zenginler de mütevazi insanlardı. Yedikleri, içtikleri, giydikleriyle övünmezler. Verenin Hak Celle ve Ala Hazretleri olduğunu bildikleri için şükürleri boldu. İsraftan kaçarlar. Birikenlerle fakirleri, dulları, yetimleri korurlar. Evlenemeyen gençlere evlenme hususunda maddi manevi yardımda bulunmaktan büyük zevk alırlardı. Hasetçilik, çekememezlik, gıybetçilik gibi kötü hareketlerde kimse bulunmazdı. Şayet birisi böyle bir şeye cüret edecek olursa, muhataplarından ters tepki husule gelebileceğini bilir, halkın nazarında itibardan düşmekten korkardı. Farzdan sonra en mühim ibadetin müminlerin gönüllerine almak olduğu bilinirdi. Ağızlarında hep tatlı, ruhu teskin edici sözler sarf edilirdi. Kimse kimseyle çekişmez, uğraşmazdı. Kimse kimseyi küçümsemez, hor görmezdi. Küçükler büyükleri sayar, büyükler de küçüklere karşı şefkatle muamele ederlerdi. Annenin babanın bir dediği iki olmazdı. Yani ebeveyne karşı tam bir itaat edilirdi. Büyükler de küçüklere karşı dikkatli olup onların yanında hafif hareketlerde bulunmazlardı ki şımarmasınlar, istikbalin ciddi, vakarlı, mütevazi insanları olsunlar diye. Sevgili dinleyenlerim, bugün çocuk terbiyesi adına bazen seviyeyi tutturamayıp çocukla çocuklaşacağız diyerek annelik, babalık, ablalık, ağabeylik değerleri adeta tuz buz oluyor. Bunlar ortadan kalkınca da ortaya saygısız, edepten nasipsiz, nerede nasıl davranacağını bilemeyen bir gençlik ortaya çıkıyor. İşte dikkat edersek bu büyüğümüzün ifadelerinin arasında, satır aralarında çok büyük edep talimi ve manevi bir irşat yatıyor. Devam ediyoruz. Evin hizmetçisine çok güzel muamele edilir, nezaketli davranılır, aynı sofrada yemeklerini yerler, kendilerine tahsis edilen ayrı temiz odalarda yatarlardı. Onlar da bu güzel muamele karşısında kendilerini evin asli bir ferdi sayarlar, tembel tembel bir kenarda oturmayıp istikamet üzere hizmet ederler, katiyen başka bir kapıya gitmek hatırlarından geçmezdi. Hatta böyle bir teşebbüs çok ayıp ve nankörlük sayılırdı. Hizmetkar gençse evlendirilir, yaşlıysa ancak cenazesi o kapıdan çıkardı. Çocuk terbiyesine çok önem verilir, tıka basa her istediği yedirilmez, lüzumsuz arzuları yerine getirilmezdi. Bu şekilde çocuk her istediğinin yapılmayacağını bilir, uysallık tarafına meylederdi. Daima dini, milli, içtimai telkinat yapılır, güzel ahlaklı, hayalı, dürüst olarak yetiştirilmelerine gayret sarf edilirdi. Aile fertleri muayyen zamanda hep beraber büyük bir muhabbet içinde yemeklerini yerlerdi. Anne ayrı, baba ayrı, çocuklar ayrı saatlerde yemezlerdi. Burada bir hatıra nakletmek isterim. Musa Efendi rahmetullahi aleyh kendi aile fertleri arasında da burada yazdıklarını aynen uygulayan bir şahsiyetti. Hatta yemekleri beraber yeme adına saatleri belliydi. Sabah kahvaltısının saati belli, akşam yemeğinin saati belliydi. Muhterem mahdumları, muhterem Üstad Osman Efendi vakıfta, Hüdayi Vakfı'nda daha yoğun bulunduğu dönemlerde şayet akşam geç vakte kadar vakıfta kalması gerekirse oradaki bulunanlardan izin ister. Derdi ki şimdi babacığım yemeğe bekler, ben oraya yemeğe iştirak edeyim, sonra tekrar geleyim derlerdi. Yani yaklaşık tabii 50'li yaşlarda muhterem Osman Efendi'nin bir ara verip akşam yemeğinde evde bulunma arzusu çok dikkatimizi çekerdi. Demek ki Musa Efendi aile muhabbeti oluşsun, çocuklar, gelinler, efendim evin büyükleri, küçükleri hep beraber aynı muhabbet havasını birlikte teneffüs etsinler diye özellikle yemeklerin beraber yenilmesine çok dikkat ederlerdi. Burada Allahu alem Allah aile muhabbeti adına çok önemli bir sır yatmaktadır diyebiliriz. Bakınız devam ediyorlar. Akşamdan sonra ekseriyetle evde kalınır. Bazen akraba, ahbap ziyaretlerine hep beraber gidilir. Bazen de misafir gelirse onlara güler yüz, tatlı dille ikramlarda bulunurlardı. Evde kalındığı zaman da çocukların anladığı şekilde hasbihaller yapılırdı. Çocuklar izinsiz olarak hiçbir yere gidemezler. İzin aldıklarında da söz verdikleri saatte evlerine dönerlerdi. İsraf, savurganlık diye bir şey yoktu. Herkes bütçesini gelirine göre ayar ederdi. 1943 senesindeydi. Muhterem faziletli hocam Mustafa Asım Yürüyü bir gün çok neşesiz gördüm. Sebebini sorduğumda dedi ki, evladım halkın bu israfı daha ne kadar devam edecek? Evvelce az maaşlılar, fakirler bile iktisat tasarruf kaidesini nefislerinde tatbik ettikleri için hem maddi yani para sıkıntısına düşmezler, hem de biriken az parayı kendilerinden daha fakir olanlara tasadduk ederlerdi. Bu suretle hem darlığa düşmezler, hem de kimseye el açmazlardı. Hem de Sertacül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yarım hurmayla da olsa cehennem azabından kendinizi koruyunuz hadis-i şerifine imtisal ederlerdi. Evet, yine bir anekdot aktarmak isterim. Bir gün bir evde sohbet oldu. Musa Efendi sohbetten sonra bir takım nasihatlerde daha bulundu. Bu arada bu iktisat konusunda da sözü getirerek evvelce buyurdular, fakirler bile, az maaşlılar bile sadaka verirlerdi, infak ederlerdi. Herkes kendi bütçesine göre yer, içer, giyinirdi. Mesela buyurdular, o dönemde tabii bundan yaklaşık 20-25 sene kadar önce takım elbise var, işte 30 lira, 50 lira, 60 lira. Yine takım elbise var, 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Herkes kendi bütçesini doğru planlar, kendi seviyesine göre, kendi gelirine göre giyinir. Kendi gelirine göre yer içerse, iktisatlı davranırsa, riyazat içinde olursa, mutlaka sadaka vermeye de Cenab-ı Hak onu muktedir kılar buyurdular. Demek ki insan eğer sadakayı, infakı kendi hayatında önemli bir ibadet haline dönüştürmek isterse Yüce Rabbimiz ona her fırsatta bu imkanı lütfediyor. Nitekim burada nakledilen yarım hurmayla da olsa cehennem azabından korununuz hadisi şerifi esasen her insanın infaktan nasibinin olacağına da açık bir işarettir. Evet, yazı yine devam ediyor. Hatta memurlar derece ve sınıflarına göre giyim eşyası, yağ, sabun vesaire alırlardı. Mesela az maaşlı bir memur, yüksek maaşlı memurun kullandığını kullanmaz, yediğini yemez, giydiğini giymezdi. Fakat mesuttular, müreffehtiler buyurdular. Mustafa Asım Efendi, Musa Efendi'ye, o genç Musa Efendi'ye böyle dert yanıyor kendi zamanındaki israftan. Musa Efendi buyuruyor ki arkasından, halbuki 44 sene evvel bugünkü şımarıklığın, hazımsızlığın, yarışmanın %1'i bile yoktu. Muhterem bugünkü vaziyeti görmüş olsaydı herhalde dili tutulur, söz edemezdi. Maddecilikten uzak bir hayat yaşadıkları için ruhi sıkıntılar görülmüyordu. Hele o avam telakki edilen tulumbacılar, külhanbeyler, balıkçılar, arabacılar ve emsali zümre o kadar nazik bir lehçeyle konuşurlardı ki tarifi mümkün değil. Keşke hayatta olsalardı ve bugünkü cemiyet insanlarının kaba, haşin, duygusuz hareketlerini görselerdi de nezaket, terbiye, adab-ı muaşeret dersi verselerdi. Konaklardaki, yalılardaki bahçıvanlar dahi vakarlı, ciddi, emniyetli insanlardı. Hem bahçeleri zevk-i selim üzere tanzim ederler, hem de vekil açlık ederlerdi. Günlük satışını yapan esnaf, müşterinin diğer esnafından alışveriş ettiğine üzülmez, bundan bilakis bir gönül rahatlığı ve huzur duyardı. Çünkü herkes birbirini yapmacık olarak sevmez, ciddi ve samimiyetle severdi. O devri İstanbul'da geçiren meşhur Fransız edip Pierre Loti, dini, kültürü, ırkı başka olduğu halde İstanbul'daki yaşayan Türklerin İslami nezih ahlak ve adaplarının hayranı olmuş, daima yazılarında bu duyguları tasvir etmiştir. Der ki, Müslüman Türklerin o hayatları kelimenin tam anlamıyla başka bir dünyadır. Dünyanın başka hiçbir evinde bir erkek hanımına bu derece saygılı ve hayran olamaz. Bu gerçeğin sırrı Türk evinin kadını tarafından hazırlanışındadır. İddia ederek söylüyorum, bir Müslüman Türk evinde odalar bile özel ve maksatlı bir renk ahengi ve döşeme üslubuyla hazırlanmıştır. Evin sahibesi olan kadının giyinişi, başındaki örtüden ayaklarında bulunan nefis işlemeli kumaşlı terliklere kadar ahenk içindedir. Kadın evine o kadar düşkün, temizliğine o kadar meraklı, kocasının ev hasretini giderecek öylesine bir zeka ve eğitime sahiptir ki, evin erkeği akşam üzeri büyük bir hasretle kapıdan girer. Kadının temizliği maddi planda bir çiçek kadar saftır. Bu maddi temizliği kadının ruh temizliğinden gelir. O kadın içki, kumar ve dış dünyayı bilmez. Bu yazıda şu hususlar anlaşılmaktadır. 1. O zaman kadınlarının modayı takip etmekten ziyade zevk-i selim sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Her kulunu ayrı şekilde yaratmış. Kimi kısa, kimi uzun, kimi şişman, kimi zayıf, kimi esmer, kimi kumral, kimi sarı. Birine yakışan, diğerine yakışmaz. Zevkler sonsuzdur. Bu zevkler deryasını bırakıp da moda diye acayip kıyafetlere girmek ne kadar gülünçtür, bilgisizliktir, anlayışsızlıktır. 2. Hakiki temizlik, ruhtan akıp gelen saf temizliktir. Bu ruhi temizlik olmadan maddi temizlik bir şey ifade etmez. Ruh temizliği ile maddi temizliği beraber yürütmelidir. 3. Dış dünyayı bilmeyen bir kadın tecessüs illetinden de kurtulmuş olur. Evinde mesut bir hayat yaşar. Gönlünü Cenab-ı Hakk'a, saniyende kocasına, çocuklarına bağlar. Zihnini fuzuli şeylerden koruduğu için rahattır, kaygısızdır, huzurludur. Dolayısıyla ahlaklıdır. Böyle olunca yuvasının hürmete şayan şerefli bir onuru olur. Köşkler ve yalıların sahipleri ekseriyetle seciyeli muteber insanlardı. Bu binalardan fakir olsun zengin olsun herkes istifade ederdi. Selamlık kısmında evin efendisi, harem kısmında da evin hanımefendisi bulunur, misafirleri ağırlarlar, ikram ederlerdi. Misafirlerin giriş çıkış zamanları belliydi. Gelişi güzel saatlerde kimse kimseyi rahatsız etmezdi. Gerek evin hanımı, gerek efendisi nükteli sözler, leziz yemekler, güler yüzle misafirleri oyalarlar, tatlı anlar geçirirlerdi. Herkes birden konuşmaz, yalnız faydalı mevzular konuşulur, malumat sahibi hürmete şayan olanlara söz hakkı verilirdi. Konuşulan konular dünyevi ya da uhrevi olurdu. Mala yani hiçbir işe yaramayan sözler sarf edilmezdi. Mesela dün fazla kaçırdım da midem alt üst oldu. Terzi elbisemin yakasını yine oturtamadı. Filancanın elbisesi ne kadar gülünç olmuş gibi. Bu tür sözler söylenmez, böyle boş işlerle uğraşılmazdı. Herkes zevk-i selim üzere giyinirdi. Fakat giydiğiyle yediğiyle övünmezdi. Misafirlerin bir kısmı evin bazı hizmetlerini üstlenirdi. Memleket düşman işgal kuvvetlerinden yeni kurtulmuş, zahiren çok fakir düşmüştü. Gıdasızlıktan zafiyet hastalıkları artmıştı. Keseler, cepler bomboştu. Fakirlik her yönden hüküm sürüyordu. Buna rağmen bu yokluk kimseyi yeise üzüntüye, ümitsizliğe sevk etmiyordu. Çünkü düşman çizmelerinden sıyrılmıştı. Allah Teala Hazretlerine şükürler ediliyor, gönüller huzurlu olup herkes şen ve şatırdı. Bugün refah içinde sıkıntı, ruhi darlıklar, kederler olduğu gibi o günlerde tersine olarak maddi darlık, yokluklar içinde gönül rahatlığı vardı. Bugün helal haram demeyip mal toplama yerine o günlerde kanaat vardı. Herkes kendisinden evvel komşusunun, yakınlarının menfaat ve rahatını düşünürdü. Aile hayatında erkek ailesini taltifkar lakaplarla çağırır, kendisine layık olan nezaket ve şefkati gösterirdi. Allah'ın emirlerini beraberce noksansız olarak ifa etmeye sayu gayret ederlerdi. Evin hanımı da kocasına karşı çok itaatliydi. Olur olmaz şeylere itiraz etmez, her hususta kocasına yardımcı olurdu. Kocasının alamayacağı şeyler için ısrar etmezdi. Bu sebeple bütçelerinde açık olmaz, mali sıkıntıya düşmeden mesut ve bahtiyar bir şekilde ömürlerini idame ettirirlerdi. Giyim ve ev eşyaları itina ile kullanılırdı. Eskidi diye hemen atılmaz, değiştirme sevdasına düşünmezdi. Evini cennet yapan dişi kuştur tabiri daimi kullanılırdı. Kendileri müsrif olmadıkları için çocuklarına da aynı duyguyu aşılarlardı. Bu duyguyu alan çocuğun daimi cebinde para bulunur, İsraf edip vara yoğa harcamadığı için hem de kimseden ödünç istemez, elindekiyle fakirlere acımakla kalmayıp onlara elinden gelen yardımı yapabilirdi. Kul hakkından, borçlanmaktan ve borçlu kalmaktan çok korkulurdu. Borçlu olan açlığa bile razı olurdu da gene borcunu vaktinde öderdi. Bu ahlaka sahip olduğu için istediği zaman herkesten ödünç alabilirdi. Çünkü dürüsttü, istikamet ehliydi. Kadın evin hanımı olarak evin işleri ve çocuklarının terbiyesiyle mükellefti. Erkek de dış işleriyle meşgul olur, evin ihtiyaçlarını temin ederdi. Güzel, dini bir terbiye ile yetişen çocuk, gençliğinde değil asi olmak, bilakis herkesin takdirini kazanan, herkes tarafından sevilen cemiyetin bir rüknü olurdu. Kur'an ve din dersi hocalarına, hürmete şayan zevata çok hürmet gösterilirdi. Onlara yapılan tazim diğer insanlara yapılandan ziyade olurdu. Yemek mevzu bugünkü gibi zihinleri işgal etmezdi. Herkes önüne ne konursa onu yer, Allah'ına şükrederdi. Kuru ekmek dahi yenilse büyük bir huzur içinde yenilir ve yemekten sonra hamd duası ihmal edilmezdi. Pederimiz oldukça varlıklı olmasına rağmen çok günler et yemediğimiz olurdu da yiyemedik diye üzülmezdik. Lüzumundan fazla tıka basa yenilmezdi. Ete karşı bugünkü gibi aşırı düşkünlük yoktu. Mide, kalp, mesane rahatsızlıklarına ve ruhi hastalıklara pek ender tesadüf edilirdi. Her semtte ancak bir doktor olurdu, o da o mahalleye kafi gelirdi. Herkes namaz kıldığı, az yediği ve fazlaca yürüyüş yaptığı için adaleler hareketli olması bakımından kireçlenme, romatizma hastalıkları da az görülürdü. Balın tadını nasıl tarif edemezsek o günlerin tasvirini de yapamayız. Hülasa o günler bugün hayal dahi edemeyeceğimiz lahuti demlerdi, alemlerdi. Asık yüzlülük, soytarı davranışlar yoktu. Herkes şendi, şakraktı, güler yüzlü, neşeliydi. Bayramlara, kandillere hürmet edilir. Bu mübarek günlerde herkes birbirini ziyaret eder. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Nebevi okunur. Bu suretle birçok evler, konaklar bu lahuti kokudan hisselerini alırlardı. Herkes hediyeleşir, misafirlere yemekler ikram edilir. Gönüller tatip edilirdi. Zaruret olmadan büyüklerin, hürmete şayan kimselerin yanında yüksek sesle konuşmak çok ayıp ve nezaketsizlik sayılırdı. Çocuklar ailelerinden aldıkları terbiye icabı baş köşeye oturmazlardı. Veba, kolera, bugünün müzmin AIDS hastalığından daha meşhur olan tecessüs illeti yoktu. Bu illete müptela olanlar hayatlarında katiyen memnun olamazlar. Daima başkalarının kazanç ve ayıplarıyla meşgul olan kişi nasıl olur da haline şükreder? Bilakis hal alemleri karardıkça kararır, ya ateist olurlar ya da Marksist. Hace-i Kainat Nur-ül Hüda sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ne mutlu o kişiye ki kendi nefsinin ayıplarıyla meşgul olur da başkalarının ayıplarıyla meşgul olmaz, göremez. Ramazan ayı sabırsızlıkla beklenir. Kavuşunca da herkes oruçlarını büyük bir zevk içinde tutar. Teravih namazlarında camiler hınca hınç dolardı. Gayrimüslimler bile anlayış gösterirler. Müslümanlara hürmeten yemeklerini gizli yerlerdi. İçki içen, kumar oynayan, fuhşiyata meyleyleyenler pek azdı. Onlar da halktan utandıkları için bu gibi menfur fiillerini gizli işlerlerdi. Sigara tiryakileri de yekünlü değildi. Dinini seven, sıhhatini, kesesini düşünen böyle zararlı şeylerden kaçınırdı. Hatta kolalı meşrubatlar, asitli gazozlar rağbet görmüyordu. Buna mukabil gül, vişne, kızılcık gibi meyve suları ve ayran gibi vücuda faydalı serinletici şuruplar içilirdi. Bunlar büyük bir titizlik ve temizlik içinde hazırlanırdı. İnhisarlar İdaresi yani tekel biracılığa çok ehemmiyet vermiş, her yerde birahaneler açılmıştı. Bunlar halktan hiç rağbet görmemiş, kısa zaman sonra hepsi kapanmıştı. O zamanki halk iyi bir eğitim gördüğü için hayrı şerri seçebiliyordu. Maalesef bugün aynı mevzuda hususi müesseseler ele almış olup bin bir türlü reklamla halkı zehirleme hususunda ısrar ediyorlar. Anneler, babalar hassas davranıp ne kendileri içmeli ne de çocuklarına içirmeliler. Bira da alkol olduğuna göre içenlerin kısa zamanda alkolik olduklarını, hatta kansere yakalandıklarını, ruhi hastalıkların ağına düştüklerini doktorlarımız büyük üzüntü içinde müşahede etmektedirler. Trafik kazalarına sebebiyet vermek, ruhen istikrarsızlığa düşmek, daha birçok utanç verici hadiseler sarhoşluk halinde zuhur etmektedir. O dönemde pastacılık yeni başlamıştı. O zamanki pasta ve şekerlemecilik bugünkü gibi fazla karışık olmamasına rağmen aile doktorumuz tedavi için geldiğinde ilk suali "Pasta yediniz mi?" olurdu. Evet cevabını alırsa teşhisi mide bozukluğu üzerine olur. Ona göre perhis ve ilaç tavsiye ederdi. Halbuki o zamanki pastalara kısa bir zamanda tahammül edip mide fesadına sebep olan muz, çilek ve emsali şeyler konulmazdı. Her sokakta tertemiz sütlü mamuller satan dükkanlar bulunur. Müşterilere isteklerine göre süt, muhallebi, tavuk göğsü, sütlaç, yoğurt, kazandibi gibi gayet sıhhi şeyler ikram edilirdi. Hiç vaki değildi ki bir kişi bunlardan birisini yesin de hasta olsun. Bilakis doktorlarımızın bugün hastalarına yemek için tavsiye ettikleri bunlardır. Muhterem Üstad Sami Efendi Hazretleri süt içtikten sonra ne meyve yerler ne de başka bir şey içerlerdi. Çünkü böyle bir hareket mide bozulmasına ve hazımsızlığa sebep olurdu. Halbuki bugün çok evlerde para bolluğu ve idraksizlik yüzünden çay, süt ve kolayı aynı zamanda kahvaltıda içiyorlar. Doğrusu hayret edilir. Miladi sene başlarında ormanları tahrip ederek on binlerce çam ağaçlarını kesip Hristiyan adeti üzere odalarına dikerek önünde mükellef sofralardan hindi dolmalarını midelerinden aşağı geçiren mutlu azınlık yoktu. Buna mukabil bayram ve kandillerde yemek sofraları tanzim edilir. Bilhassa Ramazan aylarında 30 gün zenginlerin iftar sofraları açık olurdu. Zengin fakir ayırmaksızın herkes teklifsizce yemeklerini yerlerdi. Hulasa fakirlere, öksüzlere ikram eden hayırperver insanlar vardı. 10-15 sene kadar evvel icat edilen anneler günü, 5-6 sene kadar evvel de hortlayan babalar günü yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyorlar, "Ya Resulallah, en üstün ibadet hangisidir?" buyuruyorlar ki vaktinde kılınan namaz. İkinci soruya da anaya babaya birri ihsan, güzel muamele buyuruyorlar. Bu hadis-i şerife imtisalen bütün Müslüman Türk evlatları daimi olarak ana babalarına karşı hürmetlidirler. Daimi olarak onların hizmetlerinde bulunurlar. İhtiyaçlarını tamamlarlar. Bir dediklerini iki etmezler. Evin gelini geçimsizlik yüzünden kaynanasından ayrı oturmak isterse dahi efendi muvaffakat etmez. Annesini yanından ayıramaz. Yani evlatlar her halükarda anaya babaya itaatlidirler. Ama garp terbiyesi böyle değildir. Onların aralarında bağlılık, samimiyet diye bir şey yoktur. Büyük küçüğe şefkatsiz, küçük büyüğe karşı saygısızdır. İş böyle olduğu için onların analarına babalarına senede bir defa hediye almaları ölçülerine göre büyük bir fedakarlıktır. Halbuki bizlerdeki insani, İslami duygular buna müsait değildir. Bir Türk evladı hayatı boyunca mali vaziyetine göre ebeveynine hediye alır, yedirir, içirir. Bundan büyük bir haz duyar. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızasını kazanır. Mürtefi, asude, tenha, bedeni ve ruhu dinlendirici, akarsulu, güzel manzaralı, yeşillik, havası mülayim yerler tercih edilirdi o dönemde. Yakacık, İçerenköy, Bulgurlu gibi yerler çok rağbetliydi. Şehirden çok uzak olduğu için faytonlarla gidilirdi. O dönemde tabii buralar mesire yerleri olarak daha çok kullanılmış. Ama bugün tabii İstanbul her tarafı mahalle mahalle, sokak sokak yoğun bir bina yığını haline gelmiş. Böyle asude ve mülayim yer bulmakta oldukça zorlaşmış maalesef. Evet, mesire için de cuma günleri Alemdağ, Kayış Dağı, Hünkar Suyu gibi yerlere gidilir. Herkes evden getirdikleri yiyecekleri yerler, namazlar cemaatle kılınır. Şimdi yapılan kaba, kalp kırıcı şakalar yerine duygulu, ince nükteli latifeler yapılırdı. Çaylar, kahveler, menba suları içilir. Tarihi ibret verici menakıplar anlatılır. Salahiyetli kimse tarafından şiirler okunurdu. Nasıl ki sabah neşe içinde evden çıkılmışsa aynı şekilde neşeli olarak dönülürdü. Halbuki bugünün insanları basık, havasız, sıkıntılı yerlere rağbet ediyorlar. Kalabalık olsun da ne olursa olsun razılar. Cuma günleri hafta tatiliydi. Bütün resmi idareler, okullar, hususi umumi müesseseler kapalı olurdu. Kimi istirahat eder, kimi gezer, bağlık, bahçelik, ormanlık yerler tercih edilirdi. Kimi de evinin noksan yapılacak işleriyle meşgul olurdu. Halkın çoğu yeni elbiseleri giyer, cuma namazına giderlerdi. Bilhassa Eyüp Sultan Camii çok kalabalık olurdu. Cuma namazı hutbesi kısa okunur, fazla uzatılmazdı. Farzdan sonraki 10 rekatta huzurla kılınır, tavuğun yem kaptığı gibi yatıp yatıp kalkılmazdı. İmam efendiler bu usta çok dikkatli ve hürmetliydiler. Namazın sebep ve gayesinin ne olduğuna aşinaydılar. Çiçek sevgisi vardı. Herkes kendi yetiştirir büyütürdü. Memleket yeni işgal altından kurtulmuş, umumi fakirlik olduğu için çiçek yetiştirmek için saksı bile bulunmazdı. Ancak konserve kutuları gibi şeylerden istifade edilirdi. Meraklıları kendi emekleriyle yetiştirdikleri o çiçeklerdeki ahenklik, revnaklık ve kokuyu ruhlarını sindire sindire seyreder ve koklarlardı. Halbuki bugün çiçekçilik mühim bir gelir kaynağı olmuştur. Lüzumlu lüzumsuz adet olmuş, her yerde kullanılmaktadır. Her şey tekamül ettiği gibi çiçekçilik de çok terakki etmiştir. Evvelce memleketimizde olmayan, isimlerini dahi bilemediğimiz çiçekleri müşahede etmekteyiz. Şimdiki insanlar bu rengarenk çiçek ziyafetinden layıkı veçile istifade edip o ilahi renk ve şekillerin esrarını teşhisle seve seve ruhani bir zevk içinde müşahede edebiliyorlar mı? Yoksa zamanımızın dağdağlı madde alemi bu güzelliği görmeye, koklamaya fırsat vermiyor mu? Temiz, düzgün, derli toplu kıyafete önem verilirdi. Giyimlerde pasaklılık, dağınıklık, apaçlık, kirlilik, kirli görünmeye heveslilik görülmezdi. Elbiseler temiz, lekesiz, ütülü olurdu. Ekseriyetle eskiyinceye kadar giyilirdi. Ayakkabılar kalıplı boyalı olurdu. Ekseriyetle eskiyinceye kadar giyilirdi. Muhallebeci dükkanlarına girerken burnunuza mis gibi kokan gül suyu kokusu gelirdi. Halbuki bugün en lüks, şöhretli pastanelere girdiğimizde karışık yağ kokusundan burnumuzu tıkamak zorunda kalıyoruz. Hatta gül suyu muhallebi gibi mamullerde kullanılır, tatlıya çok güzel, ferahlatıcı bir koku ve lezzet verirdi. O zamanın asil, görgülü hanımefendileri bugünkü pek lüks aldatıcı ambalaj içinde türlü türlü cildi tahriş edici, zehirleyici esans, krem ve pomatlar yerine gül suyu kullanırlardı. 70-80 yaşında ihtiyar kadınların bile ciltleri ve yüzleri teri tazeydi. Gül suyu hem cildi besler, yumuşak tutar, zehirlemez, hem de buruşmasını önler. O zaman meşhur Alman bir kadın artist 70 yaşına geldiği halde kendisinde gençlik teraveti vardı. Halbuki kızı 40 yaşında olmasına rağmen ihtiyarlamıştı. Kendisine bunun sırrı sorulduğunda uzun müddet gizledi. Fakat ısrarlar karşısında sonunda gül suyundan başka bir şey kullanmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Muhterem dinleyenlerim, işte Musa Efendi rahmetullahi aleyh bu yazıda kendi çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği dönemdeki sosyal hayatı, insanların edep ve ahlakını güzel bir üslupla bize anlattı. Biz buradan anlıyoruz ki, demek ki Musa Efendi gibi bir İstanbul beyefendisi, bir Osmanlı efendisi, nezaket timsali, o güzel insan, o nurlu insan böyle bir muhitin içinde serpilip büyümüş. Cenab-ı Hak evlerimize, sokaklarımıza, şehirlerimize, ülkelerimize bu güzellikleri yaymayı, yaşatmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Efendim, nesil terbiyesi, çocuk terbiyesi sadece okulda verilen bir terbiye değil. İşte ailede alınacak bir terbiye var. Sokağın verdiği bir terbiye var. Şehrin verdiği bir terbiye var. Bu bakımdan insan nerede oturduğuna, hangi mahallede oturduğuna, komşularına, oturduğu şehre dikkat etmeli. Belki bu hususta ev tercihi yapılacaksa, kiralık ya da satın alma şekliyle hangi mahalle daha edepli, daha nezaketli, daha ahlaki bakımdan düzenli ve güzel görünüyorsa oraları tercih etmesi, nesil emniyeti bakımından da, kendi gelişimi, kendi inkişafı bakımından da son derece önemli bir husustur. İşte Musa Efendi'nin hayatında biz bu güzellikleri müşahede ediyoruz. Onun şahsiyetinin dokusunun oluşmasında bu sosyal hayatın etkilerini hemen hemen onun her halinde görmek mümkündü. Hemen hemen burada yazdığı tüm edep, adab ve nezaketler kendi şahsında, aile hayatında ve etrafında yaşattığı hususlardı. Rabbim kendilerine rahmet eylesin. Bizlere de o güzelliklerden istifadeler nasip ve müyesser eylesin efendim.